Ayrım 26. O muhteşem hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 389. Otele döner dönmez önce Ali'yi, sonra annemi aradım. Kocamı aramam kendimle hesaplaşmanın bir biçimiydi. Suçlu değilsin, günah işlemedin. Başını önüne eğmene gerek yok. Yüreğinin götürdüğü yere gittin. Kendini özgürleştirmeye, kuralları, tabuları yıkmaya cesaret ettin diye sesleniyorum kendime. Buna inanmaya çalışıyordum. Ali'yi o anda, bedenimde hala Cansan'ın izleri, Cansan'ın kokusu varken aramasaydım, daha sonra sakinleşince, hayat normale dönünce, aklımı başıma toplayınca aramaya cesaret edemezdim. Ali'nin telefondaki sesi yorgundu, işleri sıkışıkmış. Bir de her gün çocuklara uğraması gerekiyormuş çünkü kayınvalidem anneleri de olmayınca çocukların babalarını her gün görmek istediklerini söylüyormuş. Bunda bana atılmış bir taş var mıydı anlamadım. Belki de işkilli olduğundan bana öyle geldi. Bölgenin karışık olduğunu, 2 gün aramayınca beni merak ettiğini, otelden ayrıldığımı söylediklerini de ekledi. Yok canım, abartılıyor, buraların her zamanki haliymiş, olağanüstü bir durum yok derken, ah bir bilseydin diye geçirdim içimden. Haklıydı. Neredeyse 3 gündür bütün irtibatımız kesilmişti. Karlı dağların altındaki taş evde unutmuştum onu. Sadece onu mu? Asıl unuttuğum Arya'ydı. Düzene bağımlı, ruh konforuna düşkün, durgun ve miskin suların Arya'sı. Onu hiç hatırlamak istemiyordum. İşlerimi çabuk toparlayıp bir an önce dönmemin iyi olacağını söylediğinde, çabuk dönebilir miyim bilmiyorum. Buralara kadar gelmişken biraz işi halledeyim diyorum. Cevabını verirken bu kadar rahat olmama kendim de şaştım. O anda hayatımda ilk defa annemi aklımla, yüreğimle, bedenimin her zerresiyle anladım. Divalıktan, annelikten, Ali'ye Sema hanımefendilikten anneme terfi ettirdim onu. İlk defa sevdim. Hem de kızı gibi değil, arkadaşı, yoldaşı, eşiti, sırdaşı gibi. Annem her şeyi arkasında bırakıp aşkının, tutkusunun, gerçek beninin peşine düşme cesaretini göstermişti. Aşkın, tutkunun, nesnesinin ne olduğunu, kim olduğu önemli değil. Sanat, müzik, sahneler de olabilir, bir insan da. Onsuz kendinizi eksik, boşlukta anlamsız hissedeceğiniz şey neyse o. Hayatınızı, varlığınızı anlamlandıran neyse o. Annemi benden koparan, beni annesiz bırakan onun tutkunun nesnesini ne pahasına olursa olsun izleme cesaretini göstermesiydi. Kendi manasına kavuşmak için her şeyi arkada bırakabilmesiydi. Anlamdan yoksun bir hiç olmaya isyandı. İhanet değil, mecburiyetti. Annemi aramak için biraz bekledim. Kendime bir duşluk zaman tanıdım. Ben, ben değildim, tuhaftım. Kendime meydan okuyacak kadar cesurdum. Yarın ne olacak? Yarın nasıl bir bene uyanacağım? Yarın Cansa'da ne bulacağım? Beni ona nasıl yansıtacağım bilmiyordum. Umurumda da değildi. Key sera sera diye yüksek sesle şarkı söyledim ılık duşun altında. Sonra giyindim, sonra saçlarımı ıslak ıslak dolaştım odada. Nasıl şekil alacaklarını aldırmadan, kendim gibi saçlarımı da özgürleştirerek. Seni merak ediyordum dedi telefonu açar açmaz. Ali her gün arayıp iyilik haberlerini veriyordu ama sesini duymak isterdim. Şu kocam durumu idare etmek uğruna nasıl da yalan söyler. Her gün konuşmuyorduk ki gündelik rapor verebilsin. Telefon bağlantısı çok kötü anne. Cepler çoğunlukla kaplama alanı dışına kalıyor. Sabit telefondan da ancak otele dönünce konuşabiliyorum. İyiyim. Hiçbir terslik yok. Seni asıl şu kemancı meselesi için aradım. Ali'ye de hatırlatmışsın zaten. Biraz araştırdım. Evet, keman eskiden de çalınan, bilinen bir aletmiş buralarda. Hala yaşayan, çevrede ünlü bir keman ustası da var. Ben daha görüşemedim ama konuştuğum saz şairleri, dedeler falan onun keman çalmayı babasından öğrendiğini anlatıyorlar. Düğünlerde, bayramlarda çalan başka kemancılar da hatırlatıyorlar. Daha da önemlisi, biri çok sesli müzik yapan bir kemancıdan söz etti. Çoktan ölmüş, daha doğrusu öldürülmüş. İyi hatırlamıyor, kesin konuşamıyor ama duymuşluğu varmış. Burada müzik insanların içlerine işlemiş, inançlara karışmış. Dersim'in özgün, otantik dini musikisi bizim halk müziği dediğimizden epeyce farklı. Çok sesliliğe geçit veriyor sanki. Gelince konuşuruz. Biraz daha gevezelik ettik telefonda. Sesin çınlıyor, çalışmalarının iyi gittiğini çıkarıyorum sesinden dedi. Evet iyi gidiyor, biraz uzayacak ama yararlı oluyor gerçekten. Telefonu kaparken benim söylediğime onun da duyduğuna şaşırıp anlam veremediği bir cümlecik ekledim. Seni seviyorum anne. Aşağıya indiğimde adam lobide oturmuş bekliyordu. Bir de kahve ısmarlamıştı kendine. Lobi dediğim bir sehpanın etrafında 4 meşin koltuk. Ola ki başka biridir diye etrafı kolaçan ederek ona doğru yürüdüm. Beni görünce ayağa kalktı. Arya dedi soru vurgusuyla. Evet benim, merhaba. Sözde antropoloji, etnoloji okumuş, derslerde öğrencileri etnolojik ötekileştirmeye karşı uyarmaya çalışan, benim bile tam kurtulamadığım klişelerle Tunceli tipi diye kafamda ne varsa onu yansıtan biriydi. Cansay'ı tanıyıp buraları gördükten sonra o prototipin ne kadar yanıltıcı olduğunu, burada sarı saçlı mavi gözlüsünden en esmerine, beyaz Türk tipinden kara kafalısına kadar her çeşit insan yaşadığını öğrenmiştim. Yine de adam tam Tuncelliydi işte. 60-65 yaşlarında vardı. Beyaz gömleği, siyah bol pantolonu, siyah yeleğiyle köylü değil kasaba giyimliydi. Uzun konuşmaya, vakit harcamaya niyetli değildim. Cansan'ın anlattıklarından da etkilenmiştim. Budala yerine konmamaya kararlıydım. Yine de duygularımı adama yansıtmamayı başardım sanırım. Projeyi anlattım kısaca. Düzenlenmemiş, sonradan süslenip püslenmemiş, aranjman olmayan saf haliyle yöre müziğinin peşinde olduğumu, bugünün ezgilerini değil, ta eskiden kadim zamanlardan beri söyleneni, çalınanı aradığımı kısaca anlattım. Konunun yabancısı değildi, işini iyi biliyor, iyi pazarlıyordu. Haklısınız dedi. Yeni kuşaklar asıllarını merak etmeye başladılar. Dersin meselesi alçak sesle de olsa konuşulmaya başlandığından beri sizinkine benzer çalışmalar yapanlar çoğaldı. Tabii kaynağa gitmek de zorlaştı. Kimileri işin kolayına kaçıyor. Bende öyle kayıtlar var ki ses kötü, kayıt kötü. Eski günlerin teypleriyle yapılmış. Ama tam istediğiniz gibi yüzlerce yıldır nasıl söylenmişse, kuşaktan kuşağa nasıl aktarılmışsa öyle. Nasıl güveneceğiz otantik olduklarına? Erbabı bilir, anlar. Hala yaşayan çok yaşlı bir iki kişi vardır. Onlara da pirlerinden, ustalarından geçmiştir deyişler. Herkes kendinden bir ses, bir söz, bir nefes ekler ama buranın ozanları otantik geleneği söyler. Biz onun bunun aktardıklarına kulak asmayın siz. Bizim buralarda hasımlık da, tezvirat da boldur. Cansayı kastettiğini anladım. Buraların yabancısıyım dedim. Hasımlıklarla, hesaplaşmalarla ilgilenmiyorum. Benim işim buranın müziğini kaynağa en yakın, en saf haliyle derlemek. Dışarıdan geldiğim için bir rehbere ihtiyacım oldu. Cansa Bey işi kabul etti. Ona güvenmek zorundayım. Doğru yapmışsınız. O bizi sevmez ama Cansa Bey baba dede tarafından Seyit soyundan gelir. Aşiretlerimizin yıldızı barışmamış öteden beri ama pirlerimiz, mürşitlerimiz ortaktır. Herkes hata yapar hoca hanım. 38'in hesabını sürenlerin, 70'lerin, 80'lerin hesaplarına da bakması gerekir. Gerçekten anlamıyordum. Bilmece gibi konuşuyorsunuz dedim. 80'leri, 70'leri bilmiyorum, ilgilenmiyorum da. Önemli değil, bilmeseniz de olur. Niye bilesiniz ki zaten hoca hanım? Demem o ki, ilk taşı günahsız olan atsın. O zaman kimse taş atamaz. Adamın dilinin altındaki baklayı merak ettim. Cansa'dan söz ettiğini hissediyordum. Benim rehber de ilk taşı atamayacaklarından mı acaba sizce? Tövbe tövbe, düzgün baba şahittir. Bu topraklarda sabi sübyan dışında günahkâra ilk taşı atacak kimse yoktur. Dün yoktu, bugün de yok. Burası kanla yoğulmuş topraktır. Bir toprak kanla yoğulmuşsa mazlumlara bile kan bulaşır. Elini kana bulaştırdığında daha 17-18'indeydi Cansa Bey. O zamanlar öyleydi. Sadece devlet vurmadı. Devrimci mücadele diye gençler de birbirlerini vurdular. Bizleri 38'de devletin yaptığı katliamın işbirlikçisi ilan ettiler. Baba soyunun yok edilmesini bizim aşiretten bilir ya, hem yanlıştır hem de günahtır. Atalarını, dedelerini biz teslim etmedik TC devletine. Bu eski bir yalandır ki insanlar ölmüş, dağılmış, hala hesabı görülmemiş. Bizim aile milismiş, doğru ama onun ana tarafı da orduya erzak müteahhitliği yaparmış. Yani demem o ki öyle siyah beyaz değil işler. Bir yanda iyiler, bir yanda kötüler yok. Ölünün çok olduğu yerde yalan da çok olur. Hem ilgimi çekiyor, daha fazla konuşsun istiyordum, hem de korkuyordum anlatacaklarından. Anlamadığım konular dedim. Cansa Bey elini kana buladı dediniz biraz önce. Kan davası falan mıydı? Önce aşiretler birbirini yedi dersimde. Kürtmüş, Kırmançıymış, Zazaymış, yok Şafii Kürt, yok Kızılbaş Alevi, yok Sünni Türk. Şimdilerde bile sürdürüyorlar kavgayı, nifakı. Ma Kırmançı mı diyor adam. Yok hayır sen Kürtsün diyor birileri. Ötekine sordun mu? Kürtüm diyor kısa tarafından. Kürt Zazayı, Zaza Kürt'ü, Türk hepsini. Haklısın hoca hanım. Biz anlamıyoruz ki sen anlayasın. İşimize gelince... İşimize gelmeden önce Can Sabey ile ilgili söylediğiniz neydi? O benim rehberim. Ne yapıp ettiği ilgilendirir beni. Yanlış anlamayın hoca hanım. Süleyman söyledi densin. İstemem. Tövbe tövbe. Adımızı çıkarmışlar zaten. Herkes bilir herkesi ama benim üstüme kalır yine. Cansu Bey yeni yetmeliğinde anarşik olmuştu. 70'lerde, 80'lerde Dersim'de gençler anarşikti. Aşiretler nasıl birbirlerini vurdularsa örgütler de birbirini kırdı. O günlerde bunun da aklına girmişler. Artık hangi örgüttense o zaman ben adlarını bilmem, karıştırırım hep. Örgüt adına birini vurmuş ya da onu vurmaya gelmişler de kendini savunurken olmuş olanlar. Sonra kaçırdılar bunu. Ailesinden çok kişi 38'den 47'den sonra dışarı gidip Fransa'ya, İsveç'e, Hollanda'ya, Almanya'ya yerleşmişti. Yanlarını almışlar. Orada uzun kalmış, okumuş, evlenip çoluk çocuk sahibi olmuş. Sülaleleri de varlıklıdır bunların. Yıllar sonra gelip memlekete yerleşti. Piyur upak oldu. Gençlik işte. Yapmış bir hata. Şimdi mazbuttur. Çekinilecek bir şey yok. Ferahladım. Adamın anlattığı hikaye 80'lerin bilinen hikayelerindendi. Çekinmiyorum zaten dedim. Sadece merak ettim. Hala sürüyor mu düşmanlıklar? Cansa Bey'in düşmanları var mı hala? E vardır tabii. Gerilla sevmez onu uzak durduğu için. Ama Cansa Bey de güçlüdür. Kolay lokma olmaz. Yani işte hoca hanım, hep böyledir bizim hallerimiz. Şu iki kayıt size yarar. Dinleyin bunları bir. Söyleyenler çoktan hakka yürüdü. Kimileri de artık söyleyemeyecek kadar yaşlı. Almayın isterseniz ama bir dinleyin. Bu arada boş durmuyor, yanında getirdiği kasetçaları hazırlıyordu. Tamam dinlerim dedim. Fotoğraflar da olduğunu söylemiştiniz galiba. Söylemiş miydim? Fotoğrafla ilgilendiğinizi bilseydim daha hazırlıklı gelirdim. Birkaç örnek var yanımda görmek isterseniz. Hiç benzemiyordu ama nedense adamın hali, tavrı toplayıcıyı hatırlattı. Ses kayıtları, eski defterler, solmuş belgeler, sararmış fotoğraflar üzerinden yeniden kurgulanan geçmiş, keşfedilen özel tarihler, fotoğrafların ayan ettikleri ve gizledikleri, suretlere bakarak yazılan hikayeler, kurgular, gizledikleri ya da fahş ettikleri sırlar. Görmek isterim tabii derken ana kız yaşamımızın ortak kırılma anında olduğumuzu bilmiyordum. Adam kucağındaki naylon torbadan çıkardığı bir defteri uzattı. O da toplayıcı gibi hazinesini kucağından başka yere koymaya kıyamıyordu. Defterin sayfaları arasında hepsi siyah beyaz eski fotoğraflar vardı. Defteri bir çeşit albüm gibi kullanmıştı. Bazılarını daha önce bizim buralardan bir meraklı aldı, arşiv yapıyormuş. 38 ile ilgili iki fotoğraf yayımlandı bile. Belki görmüşsündür hoca hanım, hani çoluk çocuk köylüler yere oturmuşlar tarlanın ortasında, üstünde de yerliler yazılı. Ötekinde de harekat sırasında kayalıklara tırmanan birerli olmuş askerler görünüyordu. Bence yarayı kaşımamak gerek artık ama meraklıları yığınak yapmaya başladı bile. Şimdilerde fotoğraflar kıymete bindi. Adamın iyi satıcı olduğunu, ağzının iyi laf yaptığını, pazarlığı kızıştırmaya çalıştığını düşünüyordum defterin sayfalarını karıştırırken. İşime yarayacak özel bir resim, bir belge bulmayı pek umut etmiyordum doğrusu. Yine de belli olmaz. Ola ki elinde sazıyla bir aşık ya da bakarsın bir kemancı fotoğrafı çıkıverir. Kenarları eprimiş, kim bilir kaç el değişip kirlenmiş sayfaları çevirirken askeri araçlar, üniformalı subaylar, yürüyüş halinde ya da at, katır üstünde askerler, köylüler, okul, karakol fotoğrafları, dağları, köyleri gösteren resimler arasında bir fotoğraf ilgimi çekti. Anneannemin emanetleri arasından çıkan subay ailelerinin kır gezintisi, piknik, ata binme sefalarının fotoğraflarını andırıyordu. Annem, annesinin at üstünde şık süvari giysili fotoğrafları olduğunu, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde böyle uygun kıyafetle tam teçhizat, ata binmenin subay çevrelerinde asriliğin göstergesi sayıldığını anlatmıştı fotoğraflarla birlikte bakarken. Resmi sayfasından çıkarıp baktım. Açık renk sipahi kılıkları giyinmiş, beyaz şapkalı, ellerinde kırbaçları, bacaklarında uzun süvari çizmeleriyle atlarının yanında duran şık hanımlar, üniformalı subaylar, kocaları herhalde, atların yularını tutmuş seyisler, yerlere kadar inen siyah giysili, çok uzun boylu iki kadın, hilal biçimi sıralanmış grubun iki başında iki köylü, arkada düzgün beyaz yapılarla bir yerleşme, daha arkada dağlar. Fotoğraf eskiydi ama oldukça netti. Yakından bakınca kişiler tek tek seçilebiliyordu. Birden "Aa!" diye küçük bir ses çıktı ağzımdan. Anında kendimi topladım. Duymuştu tabii, hemen açıklamam gerekiyordu. "Aa, o zaman buralarda böyle binici kıyafetli hanımlar varmış demek. Şaşırdım," dedim tiyatro repliği vurgusuyla. Fotoğraf Hozat'ın bir köyünde çekilmiş. Arkasını çevirirseniz orada yazıyor. 38'den önce Hozat Dersim'in merkeziydi. Devlet daireleri, askeri garnizon oradaydı. Canları sıkılan subay aileleri böyle ata biner, kadınlı erkekli gezinirlerdi çevrede. Şu iki siyahlı kadından sağdaki benim küçük halamdır. Şu en baştaki en büyük amcam. Halam Osmanlı kadındı. Namı yürümüştü. Erkek gibi nişan alır, attığını vururdu. Bir keresinde "Bir sussa şu adam, sakince bakabilsem resme." Susmuyordu, sürdürüyordu konuşmasını. Heyecanımı fark etmesin diye dudaklarımı ısırıp lafının bitmesini bekliyordum. Memurlarla, subaylarla yakın ilişki kurmuşlar bizimkiler. Hem ihtiyaçlarını sağlıyorlarmış hem de böyle gezilerde rayberlik yapıyorlarmış. Subay hanımlarına, kaymakamın, müdürün hanımına ziyarete gittiklerini bile olurmuş bizim kadınların. Fotoğrafın arkasında Hozat Lolan Taner, Eylül 1936 yazılıydı. Eğer sanrı değilse, algı yanılması değilse, tam ortadaki atın iki yanında anneannemle dedem duruyordu. Atın yuları dedemin elindeydi. Anneannem jokey şapkasını sol kaşına yatırmış, dönemin artist kartpostallarındaki Hollywood yıldızları gibi fettan fettan gülümsüyordu. "Bu fotoğraf ilginç," dedim. "Benim için değil, zamanın modalarıyla, giyim kuşamı ile ilgilenen bir tanıdığım var. Onun işine yarardı belki." "E tamam hoca hanım, o fotoğraf sende kalsın. Kayıtları dinleyin hele, alırsan fotoğraf da hediyem olsun." O anda kayıt dinlemekle zaman geçirecek halim yoktu. İnsan bazen kafasının içinde bin bir düşüncenin, bin bir görüntünün birbiriyle çarpıştığını, birbirine dolaştığını, bir şeyler hatırlattığını fark eder de ne olduğunu çıkaramaz, şekillendiremez, huzursuzlanır. Ta ki ne olduğunu bulup çıkarana kadar kurtulamaz o huzursuzluktan. Bir an önce yalnız kalıp kafamı, belleğimi, duygularımı düzene sokmak istiyordum. "Çok işim var şu arada. Fazla vaktim yok. Kayıtlar iyiyse alayım o iki kaseti. Bozuk çıkarsa, işime yaramayacak sıradan şeylerse geri veririm." Bir fiyat söyledi. O altüst ruh halimle bile pazarlık yapmayı akıl ettim. Parası için değil, adamı kuşkulandırmamak için. "Yarısı," dedim. Üstlemedi. İki kaseti ve fotoğrafı elime tutuşturdu. "Bir emrin olursa hoca hanım, çekinme, ara yardımcı oluruz," demeyi unutmadı. Kendimi odaya attım. Fotoğrafı ışığın altında dikkatle baktım. Grubun ortasında, atın iki tarafında duranlar anneannemle dedemdi. Anneannemin binici kılığıyla, at üstünde ya da piknikte çekilmiş pozlarıyla, dedemin subay üniformalı fotoğraflarıyla karşılaştırmaya bile gerek yoktu. Onlardı, ta kendileri. Fotoğraf o günlerin Türkiye'sinden bir kesit sunduğu için de ilgi çekiciydi. İngiltere'de at yarışlarını izlemeye ya da atlı bir av partisine katılmaya gelmiş lady'ler gibi giyinmeye heves etmişlerdi subay hanımları. Cumhuriyet modaları konulu kitap hazırlayan bir arkadaşım, 1930'larda 40'larda genç Cumhuriyet'in kadrolarının, öğretmen, subay, memur ailelerinin batı modasını yakından izlemeye çalıştıklarını, o zamanın kadın ve moda dergilerinde ne komik, ne özenti tavsiyeler, modeller, görgü kuralları olduğunu anlatmıştı. Bir dergi kapağındaki dekolte tuvaleti, parmaksız uzun eldivenli kadın fotoğrafına çok gülmüştük. Çünkü resmin altında "Hanımlar balolarda sigara içebilmek için parmaksız eldivenler kullanırlar," yazıyordu. Ayrıca ince hanım ağızlıklarıyla sigara içilirken ağızlığın nasıl tutulması gerektiği, erkekler bir hanımın sigarasını yakarken nelere dikkat edileceği ayrıntısıyla anlatılıyordu. Cumhuriyet'in genç subay aileleri de modaya uymuşlardı işte. Hozat'ta köylülerin rehberliğinde at gezintisi. Bu fotoğrafı anneme gösterdikten sonra arkadaşıma vermeye karar verdim. Peki, içimdeki huzursuzluk, kıvrım kıvrım soru işaretleri, ağzımdaki acı tat neden? Annem babasının subay olduğunu, çok küçükken Doğu'da, Elazığ'da, Erzincan'da bulunduklarını, oraları hayal mayal hatırladığını, ilkokula Doğu'da bir kasabada başladığını anlatmıştı. 1936'da annem doğmadan 2 yıl önce buradaymışlar demek. Ne var bunda? Fotoğrafın arkasını bir daha okudum. Hozat Lolan Taner. Eylül 1936. Lolan Taner? Nereden biliyorum bu adı? Nerede duymuştum? Hozat çevresinde Lolan Taner'de bir kemancı varmış diye anlatmıştı saz şairi. Soru işaretlerinin çengeline bir madalyaya takılıyor. O madalya. Anneannemin kutusundaki küçük kadife keseden çıkan madalya. Belleğimi oyan burgunun ucuna takılı duran, üzerinde çepeçevre 3. Ordu manevrası hatırası Tunceli yazan, ortasında Atatürk'ün imzası bir de tarih 26.8.1938 kazılı küçük kırmızı kurdeleli madalya. Boğulacak gibiydim. Pencereyi ardına kadar açıp akşama hazırlanan kente, gökyüzüne, dağlara karşı durdum. Göğsüm sıkışıyordu. Derin nefes almaya çalıştım, başaramadım. Yatağa uzansam iyi gelebilirdi ama orada öyle yapayalnız kalmaktan korktum. En iyisi aşağı inmek, hastaneye, eczaneye, öğretmen evine, polis evine, neresi olursa oraya gitmek, insan görmek, yalnız kalmamak. Kahretsin, yanımda ne sakinleştirici ne antidepresan var. Hiç kullanmam. Bugüne kadar gerekmedi. Küçük el çantamı kapıp başımın dönmesini aldırmadan aşağı indim. Ne yapacağımı hala bilmiyordum. Cansa şu anda görmek istediğim son kişiydi. Duygusal bağım olmayan, tanımadığım, duvara konuşur gibi konuşacağım ya da naklen yayın gibi dinleyeceğim birine ihtiyacım vardı. Cansa'nın belki lazım olur, şu kişilerin iletişim bilgileri bulunsun sizde diyerek verdiği telefon numaralarını kaydetmiştim. Bir avukattan söz etmişti özellikle. Suskunların sesi olmaya çalışıyor, Dersim'in yakın tarihine ait bütün tanıklıkları, bilgileri derliyor. Güvenilir bir arkadaştır. Her konuda yardımcı olur. İsterseniz, demiş, bizim buralara zaten avukata ihtiyaç olabilir, diye eklemişti. İyi bir fikir miydi bilmiyorum. Fazla düşünecek halim de yoktu zaten. Numarayı tuşladım. Alo, buyurun. Sesini duyunca panikledim. Hiç konuşmadan kapamayı düşündüm ama numaram nasıl olsa çıkmıştı ekranına. Ben, dedim bir nefeste, ben Arya, numaranızı Cansa Bey'den aldım. Hiç şaşırmadı, hemen tanıdı. Cansa bahşetmişti demek. Buyurun Arya Hanım, Cansa size her türlü yardımı yapmakla görevlendirdi beni zaten. Bir aksilik yoktur umarım. Hayır, hiçbir aksilik yok. Kafama takılan bazı sorular var yöreye dair. Cansa Bey, sizin bölge tarihini çalıştığınızı, tanıklıkları, bilgileri, belgeleri topladığınızı söylemişti. Galiba ihtiyacım var size. İçeriden biri gerekiyor bana. Neden Cansa değil de ben diye sormasına meydan vermeden ekledim. Cansa Bey bugün çok yorgun, epeyce vakit harcadı bana. Bu akşam işleri vardı. Bana da bazı bilgiler acil gerekiyor. Ne zaman isterseniz buluşabiliriz. Sizi otelden hemen alırım. Büroya gider, orada konuşuruz. Hem sakindir hem de arşivim orada. Bir şeye bakmak gerekirse hemen elinizin altında olur. Yarım saat sonra avukatın bürosundaydık. Karşı karşıya oturmuş eliyle yaptığı kahvelerimizi içiyorduk. Boğulma duygum, gerginliğim, paniğim azalmıştı. Kendimi dışarı atmakla, hele de konuşacak birini bulmakla akıllılık etmiştim. İnsan kendi kendine kaldı mı hem olayları büyütüyor hem de daha karamsar oluyor. Elimde çok iyi malzeme birikti dedi. 38'i, öncesini, sonrasını acaba dedirtmeden bütün çıplaklığıyla ortaya koyabilecek belgelere, verilere sahibim. Düzenleyip yayımlayacağım yakın zamanda. Bugüne kadar tabu sayılmış, suskunluğa gömülmüş, yasak bir konuydu dersem ama artık kabuğumuzu deliyoruz. Herkesin bildiği sır yüksek sesle ifşa edilmeye başlanacak. Sizi bu yüzden aradım. Belki söylemiştir Cansa Bey. Ben etnomüzikoloğum. Siyasi tarihle ilgilenmem. Toplumsal tarihle de araştırma konuma yardımcı olduğu oranda ilgilenirim. Bu defa her ikisine de ihtiyacım var. Sizin yerinizde olsaydım ben de aynı ihtiyacı duyardım. Türkülerimizin, nefeslerimizin, semahlarımızın ruhu, ninilerimiz, hele de ağıtlarımız şu dağlar arasında yüzlerce, belki de binlerce yıldır yaşananlardan kaynaklanır. Suskunların sesi, dilsizlerin dilidir onlar. Bilirsiniz, görmüşsünüzdür sazını, silah gibi kaldırmış alevi figürünü. Sazı silahıdır Dersim'in. Sustu. Bir şey söylememi bekliyordu. O yalın basit soruyu sordum. 38'de buralarda, bu topraklarda gerçekte ne oldu? Kahve fincanını yazı masasının üstüne koydu, duvara dayalı camlı dolaba yöneldi. Yasa derlemeleri, hukuk usulü kitapları, avukat yazıhanelerinde görülen siyah ciltli içtihat dosyaları dizili rafların altındaki kapağı açtı. Bir dosya çıkartıp hiç konuşmadan önüme koydu. Dosyalanmış şeffaf zarfların her birinin içinde bir fotoğraf, bir defter sayfası, bir resmi belge ya da bir ses kaseti vardı. Ürperdim. Görseller. Fotoğraflar üzerinden sürüp giden bu film yine mi çıkıyor karşıma? Toplayıcı ile başlayan tufaf hikaye, şimdi burada, Tunceli'nin bir iş alanındaki kasvetli avukatlık bürosunda da mı devam ediyor? 38'de Dersim'de olanların küçücük bir bölümü var elinizin altında. Yüzlercesi arasından sadece Hozat, Lolan, Taner'de, bir de Tunceli merkeze, buraya bir sigara içimi uzaklıktaki Halvori'de olanlar. Fotoğraflar gerçeği yansıtır sanırsınız ya, birkaçı hariç gerçeği perdeliyor aslında. Cesetleri, kesik başları, zincire vurulmuş insanları görüyorsun da, cesetlerin altındaki bebeleri, hedef tahtası kadınları, sığındıkları mağaralarda boğulanları, yakılan evlerin içinde ağır makinelilerin yaylım ateşiyle öldürülenleri, süngülerin ucuna takılmış bebekleri, çocukları göremiyorsun. Yine de olanların büsbütün yok sayılmasına karşı tek silahımız bu fotoğraflar. Bir de tanıkların şu kasetlere kaydedilmiş ürkek anıları. Ne yapacağımı bilemiyordum. Fotoğraflara bakmaya cesaret edemediğimden kurulmuş bir makine gibi soruyu tekrarladım. 38'de Dersim'de ne oldu? Dolaptan bir dosya daha çıkardı. Tanıklıklar burada dedi. 38'i yaşamış da sağ kalmış olanların tanıklıkları. İki elin parmakları kadarlar. Birer birer hakka yürüyorlar. Bizim analarımızın, babalarımızın kuşağı suskunluğu delip büyüklerinden duyduklarını, evlerde alçak sesle anlatılan korku hikayelerini şimdi bizlere aktarıyor. Onlar suskun kaldılar, fısıltıyla konuştular, ağıtlarla anlattılar. Bizler onların dilsizliklerinin şifresini çözen aracılarız. Henüz tam düzenleyemedim ama yaptığım sözlü tarih çalışmalarının, görüşmelerin, bant çözümleri bu dosyada. İki dosyayı da kapayıp masanın üstüne koydum. Teyp kaydı gibi mekanik bir sesle tekrarladım. Dersim'de gerçekten ne oldu? Sorumun üç sözcüğü aşan anlamını, rutin bir alan araştırması sorusu olmadığını, kendi hikayemle, kendi kaderimle ilgili olduğunu o zaman kavradı sanırım. İşaret parmağıyla alnını ovuşturdu. O sırada burada görev yapmış bir subay, sonraki yıllarda hatıralarında "Okurlardan özür diliyorum, orada olanları anlatmaktan imtina ediyorum." diye yazmıştı. Gerçeği bilmek istiyorum diyorsunuz ya, gerçek ne tarafta durduğunuza bağlıdır. Ama nerede durursanız durun, burada tartışılmaz bir gerçek var. Ayrıntısı gerekiyor mu size? Hayır, gerekmiyor, hayır. Bir sorum daha var. 38'de burada görev yapan bir subay bu vahşetin dışında kalabilir miydi? Kalamazdı. Topladığım tanıklıklarda isim de vererek çocuklara, kadınlara ateş etmemek için karavana atan askerlerden, insanları ölümden kurtarmaya çalışan hekimlerden, kaymakamlardan söz ediliyor ama o bizi kurtardı denilen hiçbir subay adına rastlamadım. Mümkün de değildi belki, onlar emir komuta zincirinin tutsağıydılar. Asıl önemlisi de doğru bir şey, iyi bir şey yaptıklarına inanıyorlardı. Kurtarıcı oldukları işlenmişti kafalarına. Sapkın ruhları, ilkel yaratıkları kurtarmak, halkı medenileştirmek için gerektiğinde öldürmek, sürmek, tedip etmek gerekiyordu. Amerikan yerlileri, hani şu Kızılderili dediklerimizi bilir misiniz Arya Hanım? Bilirim galiba, daha doğrusu sadece onları bilirim demeliyim. Bütün akademik çalışmalarımı Amerika yerlileri, Maya, Aztek, İnka kültürleri üzerine yaptım. Bağışlayın, ukalalık etmek istemedim ama burada da yerliler vardı. Bir sürü medenileşmeyen, dinleri, mezhepleri ilkel, dağa, taşa, ateşe, güneşe tapan, hayvanla insan arası bir takım yaratıklar. Ehlileştirilmesi, medeniyete kavuşturulması gereken yerliler. Bir fotoğraf vardır, bilmem hiç gördünüz mü? Ölüme gönderilmek üzere toplanmış, yere çömelmiş, gözleri korkudan deli deli bakan insanlar. Üst köşesinde özenli bir kaligrafiyle "Yerliler" yazar. Bir arkadaşımın dedesi 38'de Tunceli'de, galiba Hozat'ta görevliymiş. Hatta Atatürk imzalı 3. Ordu Manevra Hatırası Tunceli diye kahramanlık madalyası bile varmış. Gözümün ta içine baktı. Anladı mı, sezdi mi bilemem. Kimse atalarının günahlarından sorumlu tutulamaz dedi. Ne dört dağ içinde ne Türkiye coğrafyasında günahsız kul bulamazsınız. Dedelerimizin günahlarından sorumlu olmasak da kendi günahlarımızdan sorumluyuz. Bazen bilebilecekken bilmemek, farkında olabilecekken farkında olmamak da günahtır. Arkadaşınıza bunu söyleyebilirsiniz. Son soru. Sizi sıkmadıysam eğer, anlattıklarınızda hiç abartma yok mu? Buradakilerde gözlediğim bu travmatik ruh hali, mağduriyeti kimlik olarak kuşanma durumu abartmalara, gerçeklerin tahrifine yol açmıyor mu? Abartma belki vardır, haklısınız. Dışarıdan bakınca mağdur abartıyor diye düşünürüz. Ama bilerek, isteyerek değil, gerçekten öyle hissettiği, yüreğinde acıyı o kadar şiddetli duyduğu için. Size aktardığım o bölük pörçük bilgilerin hepsi doğrudur. Gösterdiğim bütün fotoğraflar, tanıklıklar hepsi doğru. Bu bizim gerçeğimiz. Kurbanların tarafından bakıldığında görünen gerçek. Celladın gerçeği tabii ki farklıdır. Haklısınız. Mağdur öyle bir bürünür ki kendi ruh haline, bütün hikayeyi kendi mağduriyetinin merceğinden görür. Arkadaşımın dedesi bu vahşete katılmış mıdır sizce? Şu veya bu ölçüde katılmıştır mutlaka. O günlerde ordudan istifa etmemişse ya da görevinden alınmamışsa suçun ortağıdır. Suça ortak olmamak için görevi reddedenler, istifa edenler, halkın yanında yer alanlar olmadı mı hiç? Olmuştur mutlaka ama bu konuda bir belgeye veya tanıklığa biz ulaşamadık. Kadınları, çocukları öldürmemek için havaya ateş eden, ağır makinelileri boşa alan, karavana atış yapan askerler anlatılır. Bunların Kürt oldukları, bölgeden oldukları da söylenir. Ağır da ceza alırlarmış. Ama üstlerden, subaylardan, komutanlardan da örnekler var mı duymadım, bilmiyorum. Mutlaka vardır. Zulüm o kadar büyüktü ki buna itiraz edenler olmuştur mutlaka. Arkadaşımın dedesi iyi bir insanmış. Onun insanları böyle çoluk çocuk öldürttüğünü sanmıyorum, dedim pek de kendimden emin olmayan bir sesle. Hepsi iyi insanlardı Arya Hanım. Cumhuriyete, medeniyete, Türklüğe hizmet ettiklerine inanıyorlardı. Çibanbaşı Dersim'in başına buyruk özgür, kendi inançlarını yaşamaya kararlı halkını yola getirmek, kendi deyimleriyle medenileştirmek istiyorlardı. Ulvi bir görevi yerine getirdiklerini sanıyorlardı. Emirleri yerine getiriyoruz, kötü şeyler de oluyor ama vatanın, milletin, cumhuriyetin çıkarları için gerekli diye düşünüyorlardı herhalde. Pusulamı kaybettim, anlamakta güçlük çekiyorum. Cansa bütün bunları çok daha iyi anlatır size. Baba tarafı Halvori'de kırılanlardandır. Seyit sülalesidir onlar. Zaten 37'de, 38'de en ağır darbe seyitlere, pirlere, ağalara, beylere vuruldu. Sadece kendilerine değil, kadın erkek, genç yaşlı, çoluk çocuk, bütün sülalelerine. Arkadaşıma söylemeliyim bunları. Kaldırabileceğini sanmıyorum. Kim babasının, dedesinin kanlı katil olduğunu öğrenmek ister ki? Görev icabı bile olsa. Neyse, ben gideyim artık. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Veda edip odadan çıkmaya hazırlanırken, bu dosyayı alın. Yaşlılar Kırmançki konuştular ama hepsini Türkçe'ye çevirdik yayını hazırlamak için. Okuyup iade edersiniz diyerek dosyayı elime zorla verdi. Otele bırakmak için ısrar etse de kabul etmedim. Açık havada yürümek iyi gelecekti. 26. ayrımın sonu, sayfa 406.